bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Nuket Türkiye, Alev Alatlı, 1. Kaset, 1. Yüz, Boyut Yayın Evi, 4. Basım, 1995, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray. Nuket Türkiye, Alev Alatlı. Orada kimse var mı dörtlüsü, azgın iştahların beslediği cehaleti şehvetle bağrına basan Türkiye toplumunun kıydığı bir aydının, Günay Rodoplu'nun öyküsü. Dörtlünün birinci kitabı Viva la Muerte, hızla yabancılaşan Türkiye toplumunda bir haymatlos gibi yaşamak zorunda kalan Rodoplu'nun ezilmesini, pasifize edilmesini anlatır. Bu toplumda biliyor olmak, mutlak surette bir haksızlığa maruz kalmak demektir. Çünkü bilgi borçlandırır, anlamak zorunda bırakır. Cahil, acıma duygusu uyandırır, yıkıcılığı bağışlanır. Bu onların lüksüdür. Oysa aydın, bilgilenmek gibi bir suçtan müebbeden mahkum edilmiştir. Bastığı yerde ot bitmeyen cahili, vicdanının demir parmaklıklarının arasından seyreder, diyen Alev Alatlı, ikinci kitap Nuke Türkiye'de cehaletin sadece bizim toplumumuza özgü olmadığını anlatıyor. Türk aydını iki cephede savaşır. Sadece kendi toplumunun hoyrattığı ile değil, Batı'nın hemen her zaman şiddetle sonuçlanan kendini beğenmişliği ile de uğraşmak zorundadır. Bu bakımdan sadece Türkiye'de değil, Batı'da da haymatlostur. Dünya üzerindeki iktidarını koruma gayreti içindeki Batı, cahiliyeyi öyle bir hamiyetle dayatır ki el vermemek, katledilmek demektir. Pavlovichler 1. Kendi adıma yemin ederim ki kutsadığım zaman seni kutsayacağım. Döllendirdiğim zaman senin tohumlarını, yeryüzündeki yıldızlar, kıyılardaki kum taneleri kadar çoğaltacağım. Ve senin tohumun tüm düşmanlarının kapısını tutacak. Ve dünyanın bütün ulusları senin tohumunla kutsanacak. Çünkü sen benim sesimi dinledin. Kutsal Kitap Tekvin 22:16-18. İkinci kuşak New England Britenlerinin ünlü lideri Increase Mather afadından, Amerikan İhtilali'nin Kız Evlatları Derneği üyesi Bayan Anne Austin Oshinclaus ile İkinci Dünya Harbi Pasifik Filosu'nun Mor Kalp Madalyalı emekli binbaşılarından Oshinclaus Sanayi Boyaları Fabrikalarının Yönetim Kurulu Başkanı Robert Stephen Oshinclaus'un ilk evlatları Ellen Catherine Austin Oshinclaus 1947 yılının Mart ayında Massachusetts Devleti'nin başkenti Boston'da doğdu. Austin Oshinclaus servetinin yegane varisinin vaftiz duyurusu Nisan'da Paskalya Yortusu'nun 3. gününde yayınlandı. Tören 1. Cemaatçiler Kilisesi'nde aralarında Massachusetts'in Cumhuriyetçi senatörleri ve Boston Belediye Başkanı'nın da olduğu seçkin bir kalabalık huzurunda bizzat Papaz Cotton tarafından yönetildi. Boston Globe gazetesi habere bir de fotoğraf ekledi. Austin ailesinin 200 yıllık vaftiz giysisi olduğu söylenen beyaz danteller içinde uyuyan sapsarı bir bebek. Dipnotta fotoğrafın yapıtlarına soylu bir ışık katmakla ünlü sanatçı Adam Smith tarafından yaratıldığı belirtilmişti. Diana Pavlovich'in kimlik eğitimi isimlerini doğru telaffuz edebildiği günden başladı. Anne tarafı Austinler, atalarının izini 1620'de Amerika kıtasına ilk göçmenleri getiren efsanevi Mayflower gemisine kadar süren Puritanlerdi. İngiltere'den Tanrı'nın isteği doğrultusunda yeni İngiltereler kurmak için ayrılmışlar, Atlantik'in ve ünlü Kızılderili kabilesi Massachusetts'lerin gaddarlıklarına ve hıyanetine iman bayraklarını bu bakir topraklarda dalgalandırabilmek için katlanmışlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tescilli sahiplerindendiler. Diana'nın baba tarafı Oshinclaus'lar, Amerika'ya Austin'lerden 10 yıl sonra cemaat reisleri Papaz Lefton'un katledilmesini izleyen yılda geldiler. Püritan Papaz, Salt Hazreti İsa'nın buyruklarını yerine getirdiği için İngiliz Kralı 1. Charles'ın Katolik eğitimli Canterbury Başpiskoposu William Laud tarafından prangaya vurdurulmuş, içine karlar yağan taş bir hücrede tam 15 hafta süreyle bir başına aç bırakılmıştı. Diana'nın mürebbiyesi Bayan White, her gece uykudan önce kuzen Jonathan'ın Ocean Closer Kısa Bir Aile Tarihi isimli kitabından köklerini okuyordu. Hücre etobur lağım sıçanları ve fare doluydu. Papaz Lefton'un vücudunun bütün kılları döküldü, derisi soyuldu. 15 hafta sonra hücreden çıkardılar ve bir kazığa bağladılar. Yaralarla kaplı sırtında 36 kırbaç çaklattılar. Kasım ayının soğuğunda tahta boyunduruğa vurdular. Orada kolları ve boynu kıstırılmışken kızgın demirlerle yüzünü dağladılar. Burnunu ve kulaklarını kestiler. Bir daha hiç çıkmamak üzere yeniden zindana attılar. Küçük Diana, sıçan ve fareleri Walt Disney soyutlamalarından arındırabilecek yaşlara geldiğinde "Peki ama neden?" diye sormaya başladı. Püritan eğitimi bu soruların sorulacağı günü bekliyordu. Diana Pavlovich'in ilk öğrendiği, Tanrı'nın Amerika'ya göç eden Püritenleri bu meyanda İngiliz kullarının arasından seçip ayırmış olduğuydu. Çünkü artık İngiltere'yi sevmez olmuştu Tanrı. Kraliçe Elizabeth'le başlayan dönemde Hristiyanlar onlarca mezhebe bölünmüşlerdi. Londra'nın Babil'den kalır yanı yoktu. Dans, tiyatro gibi maskelerin altında iblisin peşinden gidiyorlardı şehvet düşkünleri. Sefahat tırmanır, iffetsizlik erdem olurken başta Katolikler olmak üzere Püritenlerin dışındaki tüm diğer mezhepler rüküş vitrayları, oymalı mihrapları, ikonaları, parfümlü, takılı, kırmızı kadifeli papazlarıyla Tanrı ile kulu arasındaki gerçek iletişimi önleyen günah kuyularıydılar. Öyle yozlaşmışlardı ki İngilizler, oruç tutup ibadet edecekleri Noel'i bile eğlenceyle kutluyorlardı. Oysa Yahova, Püritenlerden başka kimsenin açmadığı sayfalarında, "Ziyafetlerinizden iğreniyorum," diye haykırıyordu. "Bana sunduğunuz kurbanları ve etleri kabul etmeyeceğim. Ruhum şölenlerinizden nefret ediyor. Bunlar beni rahatsız ediyor. Bunlar hakkında konuşulanları dinlemekten usandım. Bana ellerinizi uzattığınızda gözlerimi başka yerlere çevireceğim. Dua ettiğinizde dinlemeyeceğim." Tanrı'nın gazabı an meselesi kıyamet kapının ardındaydı. Heyhat, bir tek Britenler kulak verdiler Tanrı'nın sesine. Yeni İsrailoğulları olarak seçildiklerini anladılar. Tanrı'nın emirlerine itaat etmezlerse, tıpkı bir aslanın ağzından iki bacak ya da tek bir kulak olarak kurtulabilen kuzucuk gibi cezalandırılacaklarını bildiler. Tek kurtuluş umutları kendi cemaatlerini münafıklardan uzak tutmak, idari ya da dini hiçbir hiyerarşinin parçası olmadan eşitlikçi bir düzen içinde ibadet etmeye çalışmaktı. Öyle yaptılar. Ne kral, ne papa, ne de piskopos, ne de dinsel sanatın kandırmacaları. Bedensel hazlardan arındılar. Ruhlarını pürü pak ettiler. İşkencelere düçar oldular. Tanrı'nın adını ağızlarından düşürmediler. Sonunda mükafatını gördüler. Yahova onları seçti ve toprak vaat etti. Cemaat reisleri John Winthrop, Yahova'ya inandı. Müritlerini topladı, yeni dünyayı İsa adına fethetmek üzere yola çıktı. Yahova sözünü tuttu. İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirdiği gibi geçirdi Püritenleri okyanustan. Sözünü tuttu. Yeni Filistin'e, Massachusetts'e getirdi. Karaya ayak basar basmaz İsa'nın ilk öncü karakolunu Diana Pavlovich'in içinde yaşadığı malikaneyi inşa etti. Mesih, yeryüzüne geri dönüp kendi krallığını ilan edeceği zaman hazır bulsun diye de bir tepe üzerinde bir şehir başlattı. Yahova sözünü tuttu. Yeni Kudüs'ü, Boston'u kutsadı. Sözünü tuttu. Göçmenlerin tohumlarını gökyüzündeki yıldızlar kadar çoğalttı. Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en güçlü ulusu yaptı. Bundan böyle Tanrı'nın sözünden çıkmadıkları sürece kendilerinin inşa etmedikleri büyük ve zengin şehirler, içlerini kendilerinin doldurmadıkları iyi şeylerle dolu evler, kendilerinin biriktirmedikleri sularla dolu sarnıçlar, ekmedikleri bağlar ve zeytinlikler onların olacak, yiyecek ve doyacaklardı. Günay Rodoplu, "Bu bizim hiç bilmediğimiz, gündemimize asla girmemiş bir tarihtir," diyordu. Oysa bu tarihi bilmeden Batı'yı anlayamayız. Diana Pavlovich, Tanrı'nın atalarına tanıdığı tüm ayrıcalıklara karşın kendi durumunun nedenle umutsuz olduğunu 5 yaşını bitirdiği haftanın pazar günü 1. Cemaatçiler Kilisesi'nin sept okulunda öğrendi. "Evet, sizler gazap çocuklarısınız," diye gürledi papaz katın. cehennem azabına mahkumsunuz. Tanrı'ya karşı işlediğiniz suçu hiç ama hiçbir şey affettiremez. Ne dualarınız ne iyilikleriniz önler cehennem ateşinde kavrulmanızı. Adem'in çocukları olarak doğduğunuz anda sonsuza dek lanetlendiniz. Diana'nın bütün bir yaşamını biçimlendirecek günahı, Adem'in cennetten atılmasına neden olan günah, insanlığın asli günahıydı. Yahova tek bir şey istemişti Adem'den. Bir tek şey. O da yasak meyveyi yememesi, iyilik ile kötülük arasındaki farkın ne olduğunu öğrenmemesiydi. Oysa ne yaptı Adem? Nefsine hakim olamadı. Evet, nefsine hakim olamadı. Tanrı onu cennetinden kovmasaydı, öteki meyveyi de, ölümsüzlük meyvesini de yiyecekti. Az kalsın yiyecekti. Ve iyiliği kötülükten ayırt etmesi yetmiyormuş gibi bir de ölümsüz olacaktı. Ama Yahova güçlüdür. Güçlüdür, çok güçlüdür. Adem'i ve kadınını kovdu Eden bahçesinden, cennetinden attı. İnsanoğlunun bu akıl almaz suçuna karşın yine de bağışlayıcıydı Tanrı, yine de merhametliydi. Bazen merhametine dizgin vurmaz, günahlarını unutur, bazı kullarını bağışlayıverirdi. Ama hiç kimse, hiçbiriniz diye vurguluyordu papaz Katın, böylesi bir umuda kapılmamalıydı çünkü. Tanrı'nın affı insana günahsızlığından dolayı verilen bir ödül değil, onun merhametli yüreğinden kaynaklanan bir armağandır. Bu armağanı kimlere vereceğine kendisi karar verir. Bir tek o bilir hangi kullarını cehenneminin ateşinden koruyacağını. Tanrı'nın bağışladığı seçkin kullar, Püriten cemaatinin yaşayan azizleriydiler. Birlikte yaşadıkları bu evliyalar, Tanrı tarafından seçilen ve seçilmiş oldukları içlerine doğan insanlardı. Bir ayin sırasında, bir ilahi okunurken ya da derin ibadet esnasında, Tanrı'nın onları bağışladığını, yüreklerini çevreleyen günah zincirlerinin kırıldığını hissediverirlerdi. O anda eridiklerini herkes görürdü. Yüzlerine bir ışık gelir, gözleri ahirete dikilir, dudaklarında hafif bir gülümseme, "Evet, aynen, aynen böyle" diye haykırmaya başlarlardı. Bu sözler, kutsal kitapta yazılanları anladıklarını, anlamların içlerine doğduğunu belirten sözlerdi. Diana Pavlovich, bu ve öbür dünyada olabilecek her şeyden sorumlu olduğu bilinciyle büyüdü. Örneğin, itaatsizlik, Tanrı istediği için güçlü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini bile tehlikeye düşüreceğinden mutlak surette kaçınması gereken bir davranıştı. Öte yandan, cehennemden kurtulmanın çok uzak bir ihtimal olsa da tek yolu Tanrı'nın gözüne erişmekti. Ve tabii bunun için de seçilmiş kulların yanlarından ayrılmamak, gözlerini onlardan ayırmayan Tanrı'nın dikkatini çekmeye çabalamak gerekiyordu. Küçük kız cehennem azabından kurtulma umudunun çölde toplu iğne aramak kadar az olduğunu bilerek sarıldı. Bir gün Tanrı'nın onu da yaşayan azizlerin arasına katabileceği ihtimalini. Püritan olmayanın hiçbir şansı olmadığını biliyordu. İsa'nın ışığını yakalayabilmenin tek yolunun ona kayıtsız şartsız itaat etmek, her türlü aşırılıktan kaçınmak olduğunu biliyordu. Yemede, içmede, sevmede, uykuda ılımlılık, cesaret, kendine güven, ihtiyat, tutumluluk ve çalışkanlık Püriten ahlakının temel taşlarıydı. İnsanoğlu ermişliğin asgari koşullarını ancak bedenden kurtulduğu hazlara gem vurduğu zaman sağlayabilirdi. Diana, mürebbiye White'ın yardımıyla 60 sorulu bir günah listesi derlediğinde 7 yaşındaydı. 15 yaşına kadar her gece bu listedeki soruların üstünde tek tek düşünür, o gün insanın yolundan sapacak bir şey yapıp yapmadığını, düşünüp düşünmediğini sorgulardı. Suçlu olduğundan kuşkulandığı zamanlarda kendisini yoldan çıkaran bedenini cezalandırmaktan başka çıkar yol yoktu. Boston soğuğunda, ısıtılmamış bir odada, pamuklu bir gecelikle sabahlara kadar dua etmek, korkunç karanlıkta uğuldayan koruda tek başına yürümek, birkaç hafta süreyle içinde şeker bulunan bir yiyeceğe el sürmemek, 2 hafta sessizlik perhizi yapmak, 6 dönümlük ön bahçenin çimlerini biçmek, kendisini mahkum ettiği ceza türlerinden bazılarıydı. 50'li yıllarda Bill Haley'in rock'n'rollcuları, Elvis Presley'in bacaklarının arasından edepsizce salladığı gitarına karşın, inatla İsa'nın ışığının kalbine doğacağı günü bekledi. Ama Tanrı'nın dikkatini çekmiyor gibiydi. Kurtuluş müjdesi inatla esirgendi. 2. Ey görkemiyle mağrur şehirler şehri, güzel Kudüs! Kartal kanatlarım olaydı, uçmaz mıydım sana? Tozunu ıslatıp yatıştırıncaya kadar gözyaşlarım. Narçiz bedenim oyalanırken batıda, yüreğim doğudadır benim. Yahuda Halevi, İspanya 1141. Oysa 250 kilometre güneyde, Brooklyn doğumlu David Pavlovich'in seçilmiş kul olduğu, çocuk annesinin kucağından fırlayıp, hasta ve yoksul bir Yahudinin Filistin'e ulaşmak uğruna çektiği kahırları anlatan bir kitabı kapıp, okumaya başladığı 4 yaşında belli oldu. Baba, Hasidi mezhebi tzadiklerinden, Rusya göçmeni, ünlü din alimi Rabin Levi Pavlovich cemaatini topladı. Kainatın sahibi bizi bir deha ile kutsadı diye müjdeledi. Bu çocuk okumuyor, adeta yutuyor sayfaları. Tıpkı su gibi, ekmek gibi yutuyor. Tanrı'ya şükrolsun, Tanrı'ya şükrolsun diye gözyaşları arasında mırıldandı cemaat. Yüzleri ışıdı, gönülleri refahladı. İç huzuru ile döndüler evlerine. Olay, David'in ilk erkek evlat olması, Tanrı'nın babadan oğula geçen Hasidi cemaati reisliğine, yeni dünya doğumlu bir varis seçmek suretiyle ana vatanları Rusya'dan göçmüş olmalarını onayladığını belirtmesi bakımından ayrıca önemliydi. Çocuğun 6 kuşaklık Pavlovich hanedanına layık olması, cemaatini cetlerini aratmayacak şekilde yönlendirebilmesi için gerekli eğitim olağanüstü bir titizlikle ve derhal yürürlüğe konuldu. Önce kanun dedi Rabin Pavlovich. Önce kanunu öğreneceksin. Kanunu öğrenmek, Kudüs'teki mabedi yeniden inşa etmekten daha önemlidir. Tevrat'ı eline alan, sanki daha bugün almışım Sina Dağı'ndan demeyi bilmelidir. Musa'nın eline değdiği gün kadar taze olduğunu bilmelidir. Ve bilmelidir ki, Tevrat'ta yazılandan gayrı öğrenecek bir şey yoktur yeryüzünde. Felsefe gibi dünyevi bilgileri ne gece ne de gündüz olan bir saatte okuyabilirsin. 7 yıl süreyle günde 7 saat Tevrat okudu, ezberledi. Sesini ve şeklini belleğinin derinliklerine gömdü David. Tanrı ile insanların arasındaki ilişkinin sürekliliğini, insanoğlunun attığı her adımın Tanrı tarafından gözetlendiğini, yaptığı her işin, her düşüncesinin Tanrı'nın ilahi varlığını gücendirebileceğini öğrendi. Ölüm, işlenilen günahların karşılığı olarak ödenen bir bedeldi. Gerçekten günahsız bir insan asla ölmediği gibi, Filistin'de 4 endaze yürüyen de asla ölmezdi. Ancak bu Filistin, Mesih'in geri dönüp kendi krallığını ilan ettiği Filistin'di. Yahudilerin tanrılarına kendi mabetlerinde, özgürce ve hep birlikte tapınacakları Filistin'di. 2000 yıllık Yahudi eğitimi gereği, Cuma'yı izleyen her Şubat'ta, babasının havrasında bir araya gelen cemaatin huzurunda, seçildiği günden itibaren artık sadece tzadiki ve hocası olan babasıyla ilahiyet tartıştı. Cemaat, çocuğun Talmud'un inceliklerini nedenli iyi kavradığına şahit olup defalarca hamdü sena etti. David'e bahşedilen ışığın cemaatini de aydınlatması kaçınılmazdı. Birlikte geçirdikleri her Şubat, kurtuluşun yani Filistin'in daha da yaklaştığını müjdeler gibiydi. Rabin Pavlovich, David'e Şimelnik liderliğindeki Kazakların soydaşları 100 bin Polonya Yahudisini nasıl katlettiklerini 11 yaşına girdiği günün gecesi anlattı. Sana bunları ağlayasın diye anlatıyorum dedi. Çünkü insan başkalarının acılarını kendi acılarından öğrenir. Acıyı tanımak gerekir. Kibirimizi, ukalalığımızı, kayıtsızlığımızı giderir acı. Ve bir tzadik acı çekmeyi herkesten iyi bilmelidir. Cemaati için acı çekmeyi, cemaatinin acısını kendisine mal etmeyi, onlar adına taşımayı öğrenmelidir. Vaktinden önce ihtiyarlamayı, yüzü gülerken dahi yerle bir edilen Kudüs için, rüzgara darı taneleri gibi savrulan ulusu için kan ağlamayı bilmelidir. Çünkü bir tzadik, Tanrı'nın Resulüdür. Tanrı ile cemaati arasındaki köprüdür. Rabin Pavlovich, veliahtına ilk tzadikin Polonya katliamından sonra vasıl olduğunu söyledi. Hasidi mezhebinin kurucusu, Takva Ehli Baal Shem Tov'un hayatını anlattı. Merhametli Baal Shem Tov'un 1748'de ölümünden sonra müritleri dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Kendi cemaatlerini kurdular. Bu müritlerden bir tanesi Rusya'nın güneyindeki küçük bir kasabaya yerleşen Solomon Pavlovich, David'in dedelerindendi. Bu küçük kasabada Bolşeviklerin 200 ocaktan 160'ını söndürüp havrayı yerle bir etmelerinden sonra artık bu ülkenin de miadını doldurduğuna karar veren baba, Rusya'yı Esav ve Edom'un, yani İblis ve Azrail'in ülkesi olarak lanetledi. Cemaatini topladı, Amerika'ya göç emri verdi. 8 gün içinde toparlandılar. 5 ay sonra New York devletinin göçmenleri karantina altına aldığı Ellis Adası'ndaydılar. Yahudi Ulusal Sosyal Yardım Komitesi onları Brooklyn'in Yahudi Mahallesi olarak bilinen kesimine, kendi uluslarının insanları arasına yerleştirdi. Rabin Pavlovich kendisine tahsis edilen 3 katlı tuğla binanın 1. katını havrasına, 2. katını yeşivasına ayırdı. Oğlu David ailesine ayırdığı 3. katta doğdu. "Senin doğumun," dedi Rabin gözyaşları içerisinde, "kainatın sahibinin teveccühünü henüz kaybetmediğimizin işaretidir ancak," diye uyardı. "Tevratsız yaşam yarı yaşamdır. Tevrat yoksa insanoğlu mekruhtur. Kainatın sahibi Tevrat okuduğumuz sürece kulak verir bize. Ancak o zaman dinler, o zaman kabul eder dualarımızı. Kurtuluşu Tevrat'tan başka meşguliyetleri olmayanlara vaat etmiştir. Bununla birlikte Tanrı'nın Yahudileri tüm uluslardan üstün tuttuğunu, seçkin olduklarını anlattı. Tanrı onların babasıydı. Adil bir Tanrı'ydı. İsrailoğulları ile yaptığı mukaveleyi tek taraflı feshedemezdi. Kendi adına yemin etmişti. Meğer ki onlar sözünden çıksınlar, bir tek onları kutsayacak, bir tek onların tohumlarını döllendirecekti. Bu durumda Hasidilerin bütün yapacakları, Mesih geri dönüp kendi krallığını ilan edinceye kadar pür kalmak, dış dünyanın kışkırtmalarına kapılmamaktı. New York borsasının iflasını izleyen 30'lu yıllar, Rabin Pavlovich'in yeni yurttaşlarının korkunç bir ekonomik krizin pençesinde kıvrandıkları yıllar oldu. Yoksulluk, uzayan işsiz kuyrukları, birbiri ardına canına kıyan iş adamları arasında semaverlerinden kıtlama çay içerek Tevrat dışındaki sohbetlerini eski vatanlarına ilişkin konularla kısıtlayarak yaşadı Hasidiler. Rabin Pavlovich'in yeşivasında Birleşik Devletler yasalarının zorunlu kıldığı dersler Defi Bela kabiliğinden geçiştirildi. Geleceğin tıza diki, David'in her türlü Amerikanizmden korunulmasına çalışıldı. Oysa yeni dünyanın başka planları vardı. Birleşik Devletler'in 2. Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte Sam amcanın damarlarında Amerikan kanı dolaşan delikanlılara duyduğu ihtiyaç ürkütücü boyutlara vardı. Rabin Pavlovich, ibadet özgürlüğünün bedelinin Yahudiler için son sığınak olduğu düşünülen Amerika'yı Goyim toprağını benimsemek anlamına gelebileceğini dehşetle fark etti. Bu topraklarda Mesih'in Filistin'de kendi krallığını ilan edeceği zamana kadar misafir olmanın diyeti, Hasidilerin en büyük önderlerinden olmaya namzet olan oğlunun yitirilmesi olabilir miydi? "Burası Amerika," diye açıkladı Yahova'ya. "Avrupa değil, burası açık bir dünya. Kütüphaneler var, kitaplar var, okullar var, üniversiteler var. Yahudi öğrencileri kimse umursamıyor. Nu Yahova, oğlumun senden uzaklaşmasını istemiyorum. Ruhsuz bir zeka olarak büyümesini istemiyorum. Oysa beyni bir çöl dikeninin suya susadığı gibi bilgiye susuyor. Ve ben dünyaya dalmasını önleyemeyeceğimi görüyorum. Nu Yahova, lütuf kabul ettiğim dehası laneti olabilir mi?"